Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımızdan gönül dolusu sevgiyle merhabalar, ben Hakan Sarıca. Bu haftaki konuğum çok önemli bir müzik adamı, benim çok eski bir dostum. Yücel Arzen. Yücel, hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk Hakan.
Seninle sohbet etmek benim için çok güzel.
Eyvallah, çok sağ olasın.
Eminim dinleyicilerimiz de...
Benim için de öyle, karşılıklı.
Sağ olasın. Dinleyicilerimiz de seninle geçecek sohbetimizi eminim çok beğenecekler. Çünkü İnşallah. Sen hem müzik adına hem hayat adına çok dolu bir adamsın. Ben bunu çok iyi biliyorum.
Estağfurullah, pekala. Öyle de öyle
Yok,
olalım.
Yok öyle. Öyle. Bazen mütevazi olma. Vallahi bazen mütevazi olma.
Pekala.
Şimdi dinleyicilerimiz tanıyorlar seni tabii ki. Özellikle de Ahleyar'dan sonra Yücel Arzen'in büyük kitleler tarafından tanınması sağlandı. Ben şimdi daha eskilere de gidip, konservatuar yıllarından da önceye gidip, Yücel ne zaman, nasıl başladı müziğe, ne zaman hayatına müzik girdi? Kısaca bize oralardan biraz bahsedebilir misin?
Yani şimdi düşündüğüm zaman hayatımı şu ana kadarki bölümünü check ettiğim zaman, sağlamasını yaptığım zaman müzik hep varmış. Ama benim müzikle olan ilişkim aslında abimin bana aldığı, ki o 15-16 yaşlarındaydım, bağlamayla başladı.
Evet.
Sonra işte üniversite sınavları, hepimizin başındaki bela. Şimdi benim oğlumun başında. Ben doktor olacağım diyordum. İyi de puan almıştım da. Hakan, benim resme karşı, plastik sanatlara karşı böyle görsel şeyim de çok iyidir. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne başladım ben.
Ha, ilk önce başladın, oraya gittin.
Tabii tabii.
Ha.
Bir yıl orada resim, heykel okudum. Resim ve heykelle, kısacası plastik sanatlarla olan ilgim hep devam etti benim. Ama şarkılar söylüyorum, efendime söyleyeyim, kendi şarkılarımı yeni yeni yazmaya başlamışım. Bu iş en iyi nerede öğretiliyor diye etrafıma sordum. İstanbul'u gösterdiler. Ben de atlayıp 1988 yılında İstanbul'a geldim. Evet. Hakikaten alanında en üst ustalık mertebesine ermiş, efendim söyleyeyim, kimi büyük müzik insanlarıyla karşılaştım. Halk müziğinde Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Erol Sayan, Selahattin İşli, evet, Demirhan hocam, Altuğ, evet. Hepsini sayması. Yani bunların öğrencisi olmak, bunlarla birlikte, bunların dersine girmek ayrı bir şey, ayrıcalıktı benim için. Evet. Ben bu ayrıcalığı seninle yaşamış biriyim.
Ne?
Derken konservatuvar bitti. Biz konservatuvarımızın başka bir özelliği de şuydu. Çeşitli müzik disiplinleri aynı anda öğretiliyordu.
Evet.
Yani ne kadar şark musikisi biliyorsanız o kadar batı müziği de biliyorsunuz.
Evet, evet.
Halk müziğine o kadar ilgilisiniz. Bu karmaşık durum aslında bizim en büyük avantajımız.
Bence de doğru. Yelpazenin aynen daha öyle. Çok yayılması, açık olması da
öyle.
Doğru.
Yani bir tarafta bir çocuk bağlama çalarken öbür tarafta trompet çalan çocukla aynı parçayı evet. aynı anda geçmiş olmaları evet. bizim bugünkü kreasyonumuzun şeymiş, ilk
evet,
malzemesiymiş.
Doğru.
Aynen evet. öyle. Ben o açıdan okulumuzun, yani İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nın özellikle 85-95 arasındaki dönemini son derece evet. verimli buluyorum.
Evet, doğru.
Çünkü biz oradaydık.
Evet, evet, çok doğru. Piyasa adına da çok önemli zamanlardı.
Evet, evet.
Türk yani müzik un kapanı diyeyim. Un kapanı müzik un kapanı. Piyasası adına da
tabii
çok
oraya önemli. Oraya yetişmiş eleman
çoktu.
Bizim konservatuvar.
Kantin ayrı bir dünyaydı zaten. Tabii. Kantinde hani gayri resmi müzik dünyası vardı. Orada o işi yapan
ya da
insanlar.
Dinleyiciler için şöyle söyleyelim. Şu an herkes, yani şu an ünlü varsayılan, hemen ünlü ve usta sayılan hemen evet. herkes o kantindeydi.
Geçen benim ikinci program ya da üçüncü program Hakan'laydı, Hakan Altun'la. Hakan Altun'la da sohbet ederken isimler sayıyoruz. Şu biz okuldaydı tabii, işte şu hepsi. bu ya, o kadar çok ünlü.
Evet, evet.
Şimdi senin dediğin gibi usta olan birçok isim vardı ki.
Aynen öyle.
O zaman hakikaten güzel yıllardı.
Tabii müzik piyasası tırnak içerisinde popüler müzik piyasası da hemen ilk elde aşağılanan bir şey var. Yani çünkü müzik çok kutsi bir şeydir.
Evet.
Efendim söyleyeyim. Onun piyasaya düşmüş hali ilk elde bizi irite eder.
Evet.
Ama ona o zaman piyasa demeyelim, işlevsel müzik diyelim.
Doğru.
Değil mi? Yani
doğru.
İşleyen müzik.
Doğru. Bir de şu tarafı var işin, yani yaptığımız şey akademik olarak başka, okulda başka. Bir de yaptığımız işin halkla bütünleştiği, daha evet. çabuk ve daha büyük kitlelere ulaştığı, bütünleştiği yer aslında piyasa.
Tabii çünkü düşünce, yani her anlamdaki düşünce, heykel düşüncesi, edebiyat düşüncesi, müzik düşüncesi kendisini hayatta sınamak ister, karşılaşmak ister.
Evet.
Ben yoksa kendi yaptığım şarkıları öğrenci evimde tutardım.
Yani.
Onları,
veya
tabii,
işte akademik bir takım alanlardaki konserler, korolarda bilmem nerede falan ama, 500 kişiye de çalabilirdin ama
doğru.
senin yaptığın şarkıları şimdi milyonlarca insan
ya
biliyor.
Bunun sebebi şu, ben çakışmak, sınanmak, kendimi sınamak, böyle bir çarpışmak istedim.
Evet.
Yani benim derdim bir yandan.
Anlıyor.
Derdim bu.
Çok iyi anlıyorum. Şimdi bu güzel sohbeti bir şarkıyla bölelim.
Hay hay.
İki Alyans'ı dinleyelim mi?
Dinleyelim.
Müzik Yücel Erzen.
Sözleri de eşimin benim.
Süper.
Ayla Hacıoğulları'nın sözleri İki Alyans'ın. Sevgili Devrim Gürenç ile birlikte yani. Söylüyoruz.
Evet. Hadi dinleyelim o zaman.
Pekala.
Görmezler artık
kaderle bağlı.
aşkım, bilmezler nasıl yandım. Hani durmaz dönerdi dünya, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık. Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrıldık. Nasıl yandı? Hani durmaz dönerdi dünya, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık. Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrıldık. Bilmezler nasıl sevdik aşkım, bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık. Kaderle bağlı iki alyans.
Yücel'cim, şimdi bu programda hep şeyi çalacağız. Bir Aşk 10 şarkı albümünden, Devrim Hanım'la birlikte yaptığınız albümden şarkılar çalacağız ama senin birçok besten var ve birçok sanatçı okudu.
Evet.
Kimler? Cem Karaca var.
Var.
Sertab Erener, Kıraç, Haluk var, Levent, Haluk Ahmet var. Özsan, Bülent Ersoy,
Bülent Ersoy,
Funda Arar, Funda, Mahsun.
Funda'nın ilk albümünün tamamı benim.
Tamamı şarkı, senin, tabii. Doğru. O Kaldırımlar albümü.
Kaldırımlar.
Doğru.
Sevgiler. Doğru. Onun bütün şarkıları benim.
Evet.
Funda ile bizim ilişki. Funda Arar Türkiye'nin en iyi pop bayan vokallerinden bir tanesi.
Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. O da bizim okuldan. Onu tabii, da söyleyeyim bu arada.
Evet. Benden 2 sınıf sanıyorum daha aşağıdaydı.
Benle beraberdi işte.
Senle ben. Öyle mi?
Sen bizden daha büyük. Evet.
Sonra işte ben şarkılar yapardım. Funda ile beraber girerdik sınıfa. O şarkılar, yani o ilk albümdeki şarkıların hemen hemen hepsi bizim ders teneffüslerde söylediğimiz şarkı.
Ve Atilla İlhan sözleri de var o albümde herhalde.
Atilla İlhan'ın da var. Necip Fazıl'ın var.
Evet, Kaldırımlar Erkan'ın, onundu.
Tabii. Gülsüm Cengiz'in var. Behçet Necatigil'in var. Biraz seviyesi biraz üstü.
Evet. Şeyi seviyorsun o zaman sen. Yani böyle önemli edebiyatçı şairlerle şairlerin şiirlerini
var benim
bestelemeyi.
Tabii ki.
Bu çok var çünkü çok. Evet.
Atilla İlhan'ın son albümünün müzikleri de, yani birlikte de çalıştım ben Atilla.
Ha evet, doğru. Atilla, evet. Onu da okumuştum.
Yani var benim birçok yani Türk edebiyatının Türkçe yazmış.
Angelir.
Angelir.
Evet.
Evet, tamam. Angelir albümünün. Yani Nazım Hikmet'in de şiirlerini besteledim. Yahya Kemal'in de vardır yani. Benim şiire karşı böyle bir ilgim vardır ki o ilgi zaten daha sonra Türkiye'de neredeyse bütün şiir yorumculuğu yapan hemen herkese ben müzik yapmışım. Yani başta İbrahim Sadri olmak üzere aklına kim geliyorsa. Evet. Yani şiir okuyan hemen herkesin arkasında ben piyano çalmışım.
Evet, ne güzel.
Vallahi
ne güzel.
En son yaptığımız birlikte çalıştığımız, Allah selamet versin ve acil şifalar versin, çok kıymetli Kenan Işık, Kenan ya. Abiyle birlikte.
Doğru, onun da bir şiir albümü vardı. Doğru.
Hem şiir albümü hem de Mevlana rubailerinden hareketle yaptığımız böyle etnik, senfonik bir iş vardı. Çok çok güzel bir işti yani.
Ya ben seni nasıl görüyorum biliyor musun? Şimdi evet, piyasanın içinde bir müzik adamısın. Bestelerin var. Çok popüler sanatçılar şarkılarını okuyor. Ama bir taraftan da biraz böyle ulvi işlerle uğraşıyorsun sen.
Uluhiyatı olan işler. Evet. Ya şöyle, ben piyasanın içerisinde bir piyasacı gibi hiç olmadım. Yani benim şarkılarım vardı ve insanlar, mesela hatırlasana, Ahliyar okuyanlardan bir tanesi de Orhan Gencebay'ın stüdyosunda, hı-hı, Enver Meral'dıydı. Hı-hı. Ben Enver'i tanımazdım ben. Ben bilmiyordum. Sonra şarkıyı, yani benim şarkımı beğenip şey yaptılar, beni aradılar. Yani. Ben hiç gidip de ya şu şarkı yok sana, şunu yapsana filan, böyle şeylerim hiç olmadı neredeyse. İnsanlar sevdiler, ben de tamam yani okusunlar tabii dedim. Şey olmadı ama benim böyle bir şiir, entelektüel.
Evet. Var var öyle.
Var var öyle bir şey. Bence olmalı da.
Bence yani, de. Tabii. Ve sana çok yakışıyor zaten. Öyle mi? Yani bunu bir imaj gibi düşünsem, yani senin öyle biri olduğunu biliyorum da, bunun bir imaj gibi düşünsem sana çok yakışan bir imaj.
Eyvallah.
Vallahi çok güzel.
Bunun için 45 yıldır çalışıyorum. Yani çalışmanın bir ürünü
bu. Ya bu imaj değil artık. Ya bu sensin.
45 yaşındayım.
Bu sensin.
Eyvallah.
Ama ben şimdi müzik yapımcılığı da yapıyorum, prodüktörlük de yapıyorum bir taraftan. Senin biliyorum. Gibi bir yani böyle bir senin imajını başka birine yerleştirmek isteyebilirim mesela. Gider bu iş tutar falan gibi.
Eyvallah.
Anladın mı?
Evet, pek abi.
Hadi bir şarkı daha dinleyelim şimdi. Hocam. Yarim Yarim'i dinleyelim. Ben bu şarkıyı çok seviyorum.
Tamam. Sözleri Temel Kılınç Arslan'la birlikte yazdık. O da çok kıymetli bir şair arkadaşımızdır. Ben bir yere kadar getirdim, tıkandım. Sonra Temel Kılınç Arslan
takviye etti biraz.
Takviye etti. Tamam. Bu şarkı öyle oluştu.
Hadi Yarim Yarim dinleyelim.
Hadi şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi. Ben gelinimdim senin yarim yarim, damadın nerede şimdi?
Eyleyim baharımı, kazanımı, sevda çiçeğim solmuş. Bir yanan kalp vardı senin için, gittiğin gün o durmuş. Thank you.
sevmem yasak çiçeği. Biten her şey gibi tükeneceğim.
Seni bir seversen bir gün ansızın.
Çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi. Sen gelinimdin benim yarim yarim, damadım nerede şimdi? Leyleğim baharımı hazanımı sevda çiçeğim solmuş. Bir yanan kalp vardı senin için, gittiğin gün olurmuş. Ah bu çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi.
Ben gelinindim senin yarim yarim, damadım nerede şimdi?
Demin sordum, gene soracağım. Neden yeni bir proje yok böyle? Ya da var mı? Yani buna benzer bir proje. Bu dokuda.
Şimdi bu yani ilk ne zaman? 2008 yılında dünyaya geldi. Hı hı. 2009 yılının 2008'in son aylarında çıktı. Tam o sıra şöyle bir hava hissediyorum. Ya eski Türk filmleri çok, yani şarkıları çok söyleniyor ama o şarkılara benzeyen yeni şarkılar, evet, niye yapılamıyor?
Evet. Doğru. Evet, mantık. Evet. O mantık doğru.
Şimdi yani geçmişi yeniden üretmek değil benim yaptığım. Geçmişle kendimi ilişkilendirmek. Türkiye'de benim kendimi koymak istediğim yer geleneksel besteciler zincirinin son halkası olmak.
Evet.
Yani ben mesela yaptıklarım ne düşünüyor insanlar, değil mi? Mesela bütün besteciler ya da bütün fikir sahibi olan insanlar, şairler, sanatçıların temel sorusudur bu. Ben bunu yapıyorum ama karşılığı ne olacak bunun halkta? Ben bir şey patlatıyorum. Evet. Karşılığı ne gelecek? Ben sadece kendi yaşadığım dönemdeki insanlardan o tepkiyi merak etmiyorum. Benim derdim daha belalı. Ben geçmişteki bestecilerin de benim bestelerim hakkında iyi şeyler söylemesini çok istiyorum. Hmm. Yani anlatabilir miyim?
Anladım.
Ben yani Itri de, Hacı Arif de, Dede Efendi de, Beethoven da güzel şeyler yapmış be çocuk desin.
Ne güzel bir düşünce ya.
Öyle tabii. Evet. Geçmişe eklemlenmek böyle bir şey. Şimdilerde sorarsan adını da hemen söylerim. Benimle popüler arenada iş yapan ve kendine besteciyim diyen insanlar arasındaki en temel fark bu. Ben kendimi sadece kendi hayatımla sınırlamıyorum. Ben geçmişte de bir yere oturmak istiyorum. Gelecekle ilgili hesaplarım da var. Yani 300 yıl sonrasına ilişkin.
Anladım.
400 yıl sonra benim için ne derler diye düşünüyorum. Bir insan kendi hayat hakkına mahkum olmuşsa bence zavallıdır.
Evet.
60 yıla mahkum bir hayat.
Evet.
Hayvandan ayıran bizi galiba geçmişi de istemek, gelecekle kasılmak, böyle mutsuz olmak.
Ben
tabii.
Ben gelecekte eminim senin adının çok anılacağını, senin şarkılarının çok dinleneceğini hissediyorum. Geçmişi bilmiyorum. O büyük ustalar La karşılaşacağız mı bir gün bir yerde, ne derler bilmiyorum.
Karşılaşırız elbette canım.
Gutri falan deyince korktum çünkü şu an bir an acaba ne olur. Kendim için de aynı şeyi düşündüm.
Bunu bu iddiayı yapmak durumundayız. Yani yoksa onları inan ki kitaplara, müzelere hapsederiz. Orada birer ölüye dönüştürürüz. Evet. Gerçek birer ölü olurlar onlar. Evet. Oysa onlar eserleriyle, müziğe bakışlarıyla efendim söyleyeyim bizi hala etkilemiş insanlardır demek bence onları yaşatmaktır.
Evet.
Yani müziğinizde kimden etkilendiniz? Itri beni çok etkiledi. Anlatabildim mi? Evet. Bence seni de Şevki Bey çok etkilemiştir. Zekai Dede çok etkilemeli zaten. Evet.
Bunun dışında sözlü yani şarkılar yazıyorsun. Evet. Bir de film müzikleri, dizi müzikleri çalışmalarım var. Onlar ne durumda, ne aşamada? Bayağı yoğunsun. Ben yani birçoğunu biliyorum ama sana gelmeden önce bir araştırdım. Bir sürü film müziklerini sen yapmışsın.
Yani son dönemde yani görüntülü sanat, sinema, dizi, televizyon, belgeseller vesaire hayatımıza hükmetmiş durumda artık.
Evet.
Yani gözümüzü nereye çevirsek orada bir hareketli gösteri söz konusu. Dolayısıyla müzik artık orayla ilişkilenmiş durumda. Yani birebir gidip albüm satışı, albümle ifade edemiyor müzik kendini. Bir görüntüyle ilişkilenerek efendim söyleyeyim kendini şimdilerde daha çok halkla buluşturuyor. Yani
hem müziğin hem görüntünün ifadesi güçleniyor. Evet, İkisinin bir arada aynen olduğu
öyle.
Yerde.
Aynen öyle. Dolayısıyla hani şimdilerde daha çok görüntüyle hemhalim.
Ya çok zevkli bir iş. Ben bir iki tane yaptım belgesel film çalışması, müzikleri yaptım ama zor da bir iş ve yani hakikaten önemli mesai isteyen bir iş.
Zorluğu şurada yani yaptığın şarkının son söz söyleme hakkı senin.
Evet.
Ama bir filmde son söz söyleme hakkı yönetmenin, prodüktörün. Evet. Onlar kolektif bir iş.
Evet.
Yani o orada şunu istiyor da ama sen de şunu söylemişsin. Yani bireysel bir iş değil. Yani bir ressam nasıl mesela girer stüdyosuna ya da şair tek başına kapar gözlerini yazar biter. Yani. Bu onun fikridir. Evet. Ama bir film bir takım şeyidir. Ortaklaşa çalışmadır.
Doğru ve son karar yönetmenin dediğin gibi doğru.
Şimdi burada da sıkıntı şurada. Herkes bir fikir sahibi. Yönetmen. Yönetmen.
Herkes en iyisini tabii, biliyor.
Senarist oradan hayır bu değildi. Diğeri filan. Zorluğu belki orada.
Evet.
Tabii. Zorluğu orada.
Şimdi yoksa zevkli. Bir şarkıyla daha bölelim.
Hay hay.
Sohbetimizi Eyvallah'ı dinleyelim. Müzik yine senin.
Müzik yine benim. Sözleri yine Temel Kılınç Arslan'la birlikte yazdık.
Süper. Hadi Eyvallah'ı dinleyelim şimdi Yücel Erzen'den.
Gülümü soldurdu beni.
sevk edişim.
Saatler ayrılık gösteriyordu. Elimden ellerini çektiğim zaman şarkılar Hicaz'da ağlaşıyordu. Sazları küstürdü beni terk edişin. Ne zaman sevdim seni, ne zaman aldın kalbimi.
Şimdi çekip el gibi
sen gidersen eyvallah. Ne zaman bir ses duyur düşersem aklıma, utanır ağlar mısın zalimi senin aşkından dönürsen eyvallah.
Sohbet ederken feyiz de alıyorum aynı zamanda. Bir de şeyi soracağım. Sen evet müzik dünyasının içinde göbeğinde bir adamsın şarkılarınla, varlığınla, ama bir taraftan da kendini biraz dışarıda tutmaya çalışıyorsun. Bunu da görüyorum. Ama senin şu konudaki fikirlerini de merak ediyorum. Müzik dünyasının bugünkü durumu, yani popüler müzik piyasasının bugünkü durumuna nasıl bakıyorsun?
Yani temel sorun editörün ortadan kalkması. Yani yayınlayıcının.
Evet.
Yani editörün ortadan kalkıp herkesin kendisini yayınlayabilme hakkını elde etmesi. Temel kaotik durumun sebebi bu. Eskiden insanlar şarkılarını yaparlardı. Sonra onlar bir müzik yönetmenine gelirlerdi.
Evet.
Müzik yönetmeni ilk elemesini yapardı. Editöre giderdi. Yayıncıya.
Evet.
Sonra yayıncı elemeyi yapardı. Ve ondan sonra birilerinin plağı çıkardı.
Evet.
Bütün bu elemeden Zeki Müren çıkar.
Evet.
Zeki yani en bütün çıkıyor. En iyi, evet. En iyi İbrahim Tatlıses çıkıyor.
Evet.
Bütün bir Urfa'dan İbrahim Tatlıses çıkıyor.
Evet.
Daha sonra işte Adana yoluyla efendim söyleyeyim Müslüm Gürses çıkıyor.
Evet.
Ferdi Tayfur geliyor.
Evet.
Şimdi ne oldu peki? iPhone'a hemen yükle Ondan sonra sosyal medyada hemen paylaş.
Evet.
Ve birden ünlü ol. Yani anlatabiliyor muyum? Temel kaotik durumun sebebi bu. Editör ortadan kalktı.
Evet.
Yapımcı.
Yapımcı.
Şimdi yani temel sıkıntımız bu. Herkesin, her kafadan bir sesin çıkışının bir üsluplar bolluğu yaşanmasının temel sıkıntısı bu. Ama dikkat edilmesi gereken temel yani şey de yani dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi herkes kendinden ibaret. Genç arkadaşlar sürekli ben tanrısının müritleri gibi hareket ediyorlar.
Evet ya.
Bana göre böyle.
Evet.
Bana göre şöyle, bana göre böyle. Ben bu şarkıyı benim yaptığım sözler ve benim ben çaldım. Sözleri de ben yazdım. Ben oldum ve ben söyledim. Üstelik de kendim gibi söyledim ve bir hikayem de var.
Evet, bu hikaye yani yanına hikaye yapıştırma da
yani
son
bu böylesi bir ben tanrısı ortaya eciş bücüş yaratıklar çıkarıyor.
Evet.
Ağzını eğerek okuyanlar, sözlerinin hiçbirini anlayamadığımız garip garip çocuklar, akort problemi olan bir dolu orkestra.
Evet.
Akortları yok. Bunun da bir önemi yok. Yani işte o dediğim önem dediğim o. Yani az önce adlarını saydım ya, Itri, Dede Efendi, efendim mesela Beethoven, Chopin sana sürekli şunu söyler. Edepli ol. Önce akordunu yap.
Evet.
Önce şöyle söyle. Şunu yap. Değil mi? Şimdi
akorsuz sen... müzisyen ahlaksız insana benziyor.
Yani aynen. Sen hiçbirini görmezden gelip hepsinin karşısına kendinden menkul bir adam olursun ki işte o olmaz.
Peki bu yani anlayamadığım aslında kargaşa içinde kaldığım durum ne biliyor musun? Şimdi müzikal olarak bozuk. Edebi olarak bozuk. Telaffuz olarak bozuk.
Evet.
Bir şeyler çıkıyor zaman zaman. Görüyoruz. Sonra milyonlarca insan bunun peşinden gidiyor. Yani peşinden gidiyor dediğim dinliyor. Talep ediyor. Evet. Başka birileri de bakıyor. Ya bak onu talep ettiler, beğendiler, dinlediler, izlediler diyor. Hı. O da onun gibi yapmaya çalışıyor. Veya kendi başka türlü bir bozuk, o da o cesaretle evet. Çıkabiliyor.
Bu sefer senin algın da bozuluyor değil mi? Ya bu kadar insan herhalde doğru bir şey var demek ki filan. Ben bu noktada Hilmi Yavuz Hoca'nın önerisini çok daha tutuyor, şey yapıyorum. Beni açıklıyor bir sürü şey. Şunu söylüyor. Kalitesiz izleyici gündemi takip eder. Kaliteli izleyici ise kendi gündemini yaratır.
Evet.
Tam da şu sıra en popüler olmuş adam yerine Çekiç Ali'yi dinlemek. Tam da şu sıra en popüler olmuş bir kızcağız yerine Bruckner'in senfonilerini dinlemek.
Evet.
Şu sıra onu dinliyorum.
Evet.
Tam da şu sıra efendime söyleyeyim best seller olmuş bir romancının karşısına sen Gogol'ü koy.
Evet.
Mesela ben şu sıralar Gogol okuyorum. İşte kaliteli adam, kaliteli izleyici bence onu yapar. Gündemi takip etmek denilen şey sürekli kaçan trenin peşinden koşmak gibi zavallıca bir durum.
Aynen öyle.
Bana öyle geliyor. Yani. Benim gündemle alakam yok. Çünkü kendi gündemimi yapıyorum. Yani gerçekten de öyle. Etrafınıza bakın. Kendi gündemini oluşturmuş insanlar var ve onlar imrenilecek durumda insanlar.
Evet.
Ben onları daha çok seviyorum. Sürekli yeniyi takip eden, modayı takip eden AVM tipi insancıklarla işimiz olmaz.
Evet.
Ben kendi müziğimi de, kendi yaptığım işi de ki kendi içerisinde yani çok büyük filan değil yani. Özellikle bu albüm standart güzel şarkılardan oluşmuş. Geleneğe dokunan, eklemlenmek isteyen bir albüm. Ama şöyle diyen biriyim ben. Yani beni herkes dinlemesin zaten. Yani herkes denilen şey nedir? Öyle bir evet. öyle bir kategori yok ki.
Herkesin beni herkesi herkes başka bir herkes.
Aynen yani. Doğru. Öyle. Evet. Yani beni sadece iyi insanlar dinlesin.
Senin herkesin de o.
Aynen öyle.
Evet.
Beni iyi insanlar
ben dinlesin. Ben şöyle herhalde yani doğrusu da bu. Birileri ısrarla birilerini takip ettiriyor.
Ha, gündem belirliyorlar.
Evet yani. Gündem belirliyorlar. O takip edecek olan kişiler de tembelleşti ve o senin ben bunu değil bunu dinliyorumu araştıracak kadar zaman harcamıyor.
Evet.
Tembel o konuda artık.
Doğru. Ama işte
tamam,
o...
Bunlar sunuldu. Bunlar var. Tamam bunları bunların arasından birilerini seçeyim dinleyeyim veya okuyayım. Ya bunlardan başka bak koskocaman da bir dünya var. Ay onları nereden bulacağım araştıracağım evet. falan. O...
Yani sürü halinde yaşamak, sürüden biri olmak bazen sizi koruyabilir. Yani daha güven duygusu için sürünün içerisinde olmak sizi koruyabilir. Zaten güven duygusu arayan insanlar popla ilgilenirler. Özgüveni olmayan insanlar. Tabii.
Doğru.
Öyle tabii. Yani o kadar şiddetli bir müzik psikolojik olarak da güven duygusu olmayan yani düşünsene müzik şöyle geliyor dum dum dum dum dum özgüven olmayan adamlar o müziği sevebilirler tutunurlar onda ama diğer türlü neyse böyle psikanalitik bir şey yapmayalım da herkes dinlemez herkesi ben de sadece arayıp bulanlar dinliyorlar
evet seni de bayağı arayan bulan var onu biliyorum
öyle mi peki
Anadolu Ateşi ile Mustafa Erdoğan'la bir çalışma evet. yapmışsınız.
Troya. Evet, doğru. Anadolu Ateşi'nin de Troya 2008 yılında dünya premierini gerçekleştirdi. Hı-hı. Ya çok ciddi bir kampanya Anadolu Ateşi.
Çok güzeller. Yani. Çok iyi. Yani.
Troya'da bence çok ciddi bir evet. işti. Yani dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışma fırsatı elde ettim. Evet. Sadece memleketimizin çok önemli müzisyenleri değildi. Yani.
Prag Filarmoni ile çalışmışsınız.
Evet, Prag'da kaydettik. Civan Gasparyan'la çalıştım. Çok. Vasilis Salias'la çalıştım.
Süper.
George Zanfir ile çalıştım. Ki bunlar çok büyük
müzisyenler. Evet.
Hakikaten öyle.
Ne güzel bir
Türkiye'deki büyük müzisyenlere gölgelememeli ama. Yani Göksel Baktagir'i, Yurdal Tokcan'ı, efendim, Mehmet Akatay'ı, efendim,
Bülent Kirpi'yi,
tabii canım,
Hüsnü'yü.
Aynen öyle.
Tabii, tabii.
Türkiye'de de çok büyük müzisyenler var ve onlar da hakikaten dünya çapındalar. Bu albüm o açıdan iyiydi yani benim için.
Troya hala devam ediyor mu?
Tabii
onlar
ki.
Dünyayı geziyorlar hala değil mi?
Dünyayı geziyorlar. Dünyada çok da ilgi duyuluyor, i̇lgi çok da seviliyor. Yani bizim memleketimiz gibi değil.
Ama çok güzel, ilgi duyulmayacak gibi değil. Harika. Yılları dinleyelim mi şimdi?
Buyur.
Müzik senin.
Sözü de benim.
Söz de senin, tabii. Söz müzik Yücel Erzen. Hadi yılları dinleyelim.
Thank you.
Yücel'cim çok teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Özkan Akın'dı, teknik yönetmenimiz Sertaç Çokoy. Ben sunucunuz Hakan Sarıca ve konuğum sevgili Yücel Erzen'di. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Yine görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep. Duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep. İşte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep. Sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep. İşte karşınızda.